SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 17 Haziran 2022 Cuma. Haftanın son yayınında SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da son günlerde elektrik piyasasında meydana gelen gelişmeleri size anlatacağız. Kesinti riski tam olarak geçmiş değil. Programın ikinci yarısında ise gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümü var. Yavuz Bey'le bugün yeni sosyal medya yasasını konuştuk. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Anthony Albanese başbakan olarak ilk ulusal kabine toplantısını yapacak. SBS başkanı da Rusya tarafından yaptırım uygulanan Avustralyalılar arasında. Avusturya Adalet Bakanlığı, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kara para aklamaktan aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın öncelikli olarak Amerika'ya iade edileceğine karar verdi. Anthony Albanese bugün başbakan olarak enerji krizinin, sağlık sisteminin ve iş gücü kıtlığının ele alınması beklenen ilk ulusal kabine toplantısını yapıyor. Seven Network'e konuşan Albanese, elektrik kesintilerinin gündemin başında olduğunu söyledi.
People want an end to the nonsense that's gone on for the last decade. That you can't fix 10 years of inaction in just 10 days.
İnsanlar son 10 yıldır devam eden saçmalıklara bir son vermek istiyor. 10 yıllık hareketsizliği sadece 10 günde düzeltemezsiniz diyen Albanese, ancak ışıkların açık kalması için önlemlerimizi alıyoruz ve aynı zamanda doğru yatırım ortamını yeniden yaratıyoruz şeklinde konuştu. Albanese'nin ayrıca pandemi sırasında sağlık sistemi üzerinde artan baskıların ardından kamu hastaneleri için 5 milyar dolarlık acil fon desteği taleplerine yanıt vermesi bekleniyor. Rus hükümeti, SBS Başkanı George Savides'i Rusya düşmanlığı gündemi olduğu iddiasıyla hazırladığı Avustralyalılar listesine koydu. ABC Radyosu'nun kahvaltı haberlerinin sunucusu Patricia Karvilas da dinleyicilerine kendisinin de Kremlin tarafından yaptırım uygulanan Avustralyalılar arasında olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, gazeteciler ve savunma yetkilileri de dahil olmak üzere 121 Avustralya vatandaşına daha yaptırım uyguladığını duyurdu. Ülke geçen hafta İngiliz gazetecilere de benzer yaptırımlar uygulamıştı.
Good morning everybody. Happy Friday. Look, after waking up at 3:30 in the morning to find out that I've been sanctioned by the Kremlin.
ABC Radyosu'nun kahvaltı haberlerinin sunucusu Patricia Kalvelas, herkese günaydın, hayırlı cumalar. Şimdi sabah 3:30'da uyanıp Kremlin tarafından yaptırıma uğradığımı öğrendikten sonra yapabileceğim en iyi şey size ülkemizin özgür basınını temsilen doğru haberleri sunmak diyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Başbakan Anthony Albanese'yi Kiev'e davet etti. Albanese bu ayın sonunda Madrid'de yapılacak NATO zirvesinde Ukrayna'daki işgale yanıt veren Asya'daki müttefikleri temsil ederek dünya liderlerine katılacak. Albanisi'nin zirvedeyken Kiev'in davetini kabul edip etmeyeceği konusunda herhangi bir karar verilmiş değil. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den verdikleri destek konusunda çok temkinli bir yaklaşım sergiledikleri için eleştiri alan Avrupalı liderler Kiev'e geldi ve Ukrayna hükümeti ve yetkilileriyle görüştü. Bu liderler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz yer aldı. Önümüzdeki hafta yapılacak Avrupa Birliği zirvesinde Ukrayna'nın 27 ulustan oluşan bloğa katılma hedefi tartışılacak. Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna halkına desteğinin süreceğini taahhüt etti ve kuşatma altındaki Irpin kasabasında olası savaş suçlarından duyduğu endişeyi dile getirdi.
You are here in Irpin on a site that has been destroyed. We're along with several other cities.
Macron, burada Irpin'de diğer birçok şehirle birlikte Rus ordusunun fiilen durdurulduğu, katliamların yapıldığı, yıkılmış bir bölgede bulunuyorsunuz. Savaş suçları iddialarını ilk elden görebiliyoruz. Bu konuda güçlü bir işbirliği var ve ilk günden itibaren görevlendirilen tüm polise, uzmanlara ve Fransız avukatlara teşekkür ediyorum açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Pasifik'teki diplomatik gezisine Solomon Adaları'na yapacağı 8 saatlik kısa bir gezi ile devam ediyor. Solomon hükümetinin Çin ile yaptığı güvenlik anlaşmasının ayrıntılarının ortaya çıkmasıyla son federal seçim kampanyası sırasında Solomon Adaları ve Avustralya arasındaki ilişkiler zor bir kulvara girmişti. Senatör Wong, ülkenin başbakanı Manessa Sogovahre ile görüşecek ve Solomon Adaları'nda Çin askeri üssü olmayacağına dair daha fazla güvence isteyecek. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, iki eyaletin erken eğitime yönelik teşviklerine ilişkin ortak duyurusu için New South Wales Başbakanı Dominic Prote ile işbirliğini kolaylaştırmaya yardımcı olanın eski İşçi Partisi Başbakanı Paul Keating olduğunu açıkladı. The Guardian'a konuşan Andrews, Keating'in ortak bir arkadaş olduğunu ve iki eyalet başbakanını birlikte çalışmaya çağırdığını söyledi. Andrews, Liberal Başbakan Perotta ile her konuda hemfikir olmadığını ancak ikilinin oldukça sık konuştuğunu ve sağlık ve ekonomik reform ihtiyacını tartıştığını söyledi. Hindistan'da Başbakan Modi'nin askere alma sistemini elden geçirme kararının ardından protestolar şiddetlendi. Salı günü Hindistan hükümeti askeri sözleşmeleri kısalttı, standart 17 yılı 4 yıla indirdi ve giriş yaşını düşürdü. Analistler bu hareketin maaşlarla birlikte savunma bütçesinin en büyük bölümünü oluşturan silahlı kuvvetlerin emeklilik maliyetlerini aşağıya çekeceğini söylüyorlar. Bu karar, başkent Yeni Dehli'nin yaklaşık 50 kilometre güneyindeki Kuzey Haryana eyaletinin Palwal semtinde olduğu gibi polisin taş atan kalabalıkları dağıtmak için havaya ateş açtığı ülke çapında protestolara neden oldu. Perşembe günü geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri Capitol binasına yönelik saldırıyı araştıran Kongre Komitesi'ne konuşan emekli muhafazakar yargıç Michael Lattic, eski başkan Donald Trump ve müttefiklerinin Amerikan demokrasisi için açık ve mevcut bir tehlike olduğunu söyledi. Lattic o günlerde başkan yardımcısı olan ve o zamanki rolü nedeniyle duruşmada inceleme altında olan Mike Pence'in gayri resmi danışmanı olarak görev yapıyordu.
Almost 2 years after that fateful day in January 2021.
Lattic, Ocak 2021'deki o vahim günden neredeyse 2 yıl sonra Donald Trump, müttefikleri ve destekçileri hala Amerikan demokrasisi için açık ve mevcut bir tehlikedir ifadelerini kullandı. Komite liderleri Benny Thompson ve Liz Cheney, duruşmanın Trump'ın Pence'e seçim sonuçlarını bozması için baskı yapmaya çalıştığını ortaya koyduğunu söyledi. Dünyanın dört yanından gazeteciler yerli halklardan oluşan gruplar ve çevreciler, kayıp ve ölü olduğu varsayılan gazeteci Don Phillips ve yerli meseleleri uzmanı Bruna Pereira'yı saygıyla andı. Philip ve Pereira, 11 gün önce yerli topraklarındaki yasa dışı madencilik hakkında bir kitap yazma isteğiyle Amazon yağmur ormanlarına bir geziye çıktıktan kısa bir süre kaybolmuşlardı. Avrupa genelinde bankalar, pandemi ve Ukrayna'daki savaşın körüklediği artan enflasyonla başa çıkmak için faiz oranlarını yükseltti. Avrupa genelinde borçlanma oranlarındaki artışlar Amerika'yı izledi. Federal Reserve bu hafta neredeyse 30 yılın en büyük faiz artışını yapmıştı. Ard arda 5. artışını yapan İngiltere Merkez Bankası faiz oranını %1'den %1.25'a yükseltti ve bu son 13 yılın en yüksek oranı oldu. İsviçre Ulusal Bankası da piyasaları hazırlıksız yakalayarak politika faizini %-0.75'den %-0.25'e yükseltti. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Ekonomi Bakanı ve günümüz DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a cevap verdi. Babacan dün, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında ekonomimiz gözlerimizin önünde eriyor demiş ve iflas uyarısında bulunmuştu.
Türkiye 21. yüzyılın yükselen yıldızlarından biri olacaktır. Yeter ki biz felaket tellallarının ufkumuzu karartmasına izin vermeyelim. Mandacı ekonomistler, tetikçi akademisyenler, milletin felaketinden rant devşirmeye çalışan kifayetsiz muhterisler ne derse desin. Yeter ki umudumuzu asla kaybetmeyelim. Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı meselesi olabilir. Bugün insanlarımızın hayat pahalılığı yükü altında zorlandığını biz de tespit ediyoruz. Ama şunu da bilmemiz lazım ki dünya nasıl bir girdaptan geçiyor.
Türkiye Demokrasi Vakfı'nın toplantısında konuşan AK Parti kurucusu, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Erdoğan ve kurmaylarını hedefe koyarak kral çıplak demenin vakti geldi açıklamasını yaptı.
Tatlı su balığı siyasetçileri var. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. Bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar. Kim? AK Partililer. Ama neden gelemediklerini biliyorum. Devir çok zor be kardeşim. Bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta öbürü olacak. Böyle bir fotoğrafı ben birilerine nasıl izah ederim? Korkuyor. Sadece üzülüyorum. Ve gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum.
Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Son gelen zamlarla beraber Türkiye'de motorinin litresi 30 liraya aştı. Aydın'da meydana gelen sağanakta bazı evlerde su bastı, iki otomobil suya kapıldı. Sosyal medyadan açıklamalar yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP'nin üniversite sınavının kaldırılacağı vaadini tekrarlayarak bu husustaki söz ve vaatlerimizin gerçekleşeceğini bu vesileyle açıklıyor, herkesin emin olmasını ümit ve temenni ediyorum dedi. Polise saldırıda bulunan DBP milletvekili Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, meclis başkanlığına ulaştı. Aydeniz, polise mukavemet, kamu görevlisine hakaret, yaralama, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak ile suçlandı. Avusturya Adalet Bakanlığı, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından kara para aklamadan aranan Sezgin Baran Korkmaz'ın öncelikli olarak Amerika'ya iade edilmesine karar verdi. Adalet Bakanlığı'nın kararına Korkmaz'ın itiraz hakkı bulunduğu belirtildi. İzmir'deki evinde sabah saat 6'da gözaltına alınan gazeteci İnci Hekimoğlu serbest bırakıldı. Bu arada Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin raporuna göre sadece Mayıs ayında 37 gazeteci 29 farklı davada hakim karşısına çıktı. Haziran'ın ikinci haftasının COVID-19 verileri de açıklandı. Buna göre 6-12 Haziran'da 7.556 vaka kaydedildi, 20 kişi öldü. 7 kez başbakanlık görevi yapan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı seçilen Süleyman Demirel'in vefatının üzerinden 7 yıl geçti. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 12 lira 16 kuruştan, 70 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerinde güreş var. Romanya'da düzenlenen 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli güreşçi Tuğba Demir Avrupa şampiyonu oldu. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 14 derece, Sydney'de yağış olabilir 19, Melbourne'de yağmur azalıyor 15, Adelaide parçalı bulutlu 16, Perth az yağışlı 23, Hobart'ta az yağış olabilir 13, Wollongong parçalı bulutlu 19, Newcastle'da aynı 20, Brisbane güneşli 22, Cairns parçalı bulutlu 28 ve Darwin güneşli 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Avustralya'daki elektrik piyasasında olanları size anlatacağız. Sonra da her cuma olduğu gibi gazeteci Yavuz Oğan'la Türkiye gündemi bölümümüz var. Yavuz Bey'le Türkiye'de şu anda mecliste olan sosyal medya yasasını tartıştık. Bize mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz de SBS Turkish. Şimdiden mesajlar gelmeye başladı. İlerleyen dakikalarda okumaya başlayacağız. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com/turkish'ten, tekrar ediyorum, sbs.com/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen bazı mesajları okumak istiyorum. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, dünkü sigarayla ilgili bir bölüm vardı. Ondan sonra işte ben 5 yıl kadar önce sigarayı bıraktığımı söylemiştim. Söz verdim, bıraktım dediniz. Demek ki isteyince bırakılıyormuş demiş bu dinleyicimiz. Aslında o kadar kolay değil. Yani birkaç defa daha öncesinde denemiştim ama bu sefer tuttu. Yani kızımın doğması ya da doğacak olması belki biraz güç kazandırdı bana, biraz irade verdi ama hayatımda yaptığım en zor şeylerden biriydi. Hiç kolay bir süreç değil bunu, sigarayı bırakmak, bunu da söylemem gerekiyor. Necdet Çimenli Bey, Cumhuriyet'ten bu yana siyasi konuşmalar Türkiye'de hiç bu kadar çirkinleşmemişti demiş bu dinleyicimiz. Bir dinleyicimiz de dün haberini yayınlamıştık. Perth yakınlarında bir gözetim merkezinde bir 32 yaşındaki bir Türk vatandaşı öldürülmüştü. Onun haberini vermiştik. Maalesef dün tanıdığım bir insan Perth'te, Avustralya'nın acımasız detention center diye bilinen ama aslında bir ölüm kampı olan yerde uykudayken katledildi. Bu saatten sonra kim derse ki Avustralya'da insan hakları var, bana inandırıcı gelmeyecek. Çünkü detention center'lar özel contractor'lar diyor, tarafından işletildiği için orada insanlar ne kadar çok tutulursa adam başı devletten o kadar çok para kazanıyorlar ve olan masum insanlar oluyor. Yazıklar olsun kapitalist sisteme demiş bu dinleyicimiz. Bu arada Canberra'da Türkiye Büyükelçiliğinden bir şey istemiştik. Henüz gelmedi, geri dönmediler bize. Oradan da bir tepki gelirse 32 yaşındaki Türk vatandaşının ölmesi üzerine sizle paylaşacağız. Fatoş Hanım, Erdoğan 15 yılı aşkın sorunumuz olan adalarımızı sanki dünmüş gibi gösterip her seçim arifesinde olduğu gibi çantasından tavşan olarak önümüze çıkardı demiş bu dinleyicimiz. Aslında Lozan Barış Anlaşması'na göre adalarımızdan çekilmesi gereken Yunanlar var olan adalarımızı mevcut iktidarın işbirliğiyle işgal etmişlerdir diyor. Ve diplomatik olarak rahatlıkla halledebileceğimiz meseleyi tek adam rejimini sürdürmek uğruna Suriye politikasında da yaptığı gibi askerlerimiz de ülkemiz de büyük bir kaosa ve Afganistan rejimine sürükleme planıdır bu. Keşke SBS radyosu bu konuyu ele alıp tarafsız yayıncılığıyla bizi bilgilendirse diye sormuş. Önümüzdeki günlerde böyle bir şey yapabiliriz belki. Yani 12 adalar o şu anda yani İtalya devredilmişti bazı adalar. Balkan savaşlarıyla, onu biliyorum. Ondan sonra İtalya'dan Yunanistan'a geçti. Türkiye'nin o konuda biraz bir itirazı var galiba ama adaların çoğu Yunanistan'a devredilmişti. Kıta sahanlığı konusunda bazı sıkıntılar var. İki ülke arasında anlaşılamayan konular var. Tarihçiler daha çok siyasi bir sorun. Tarihçiler bir tarihçiden öğrenmek yararlı olabilir. İngiltere ve Amerika'nın himaye ve teşviğiyle gerçekleşen Avustralya'nın Rusya politikası umarım gelecekte çok daha kötü politik gelişme ve ülkedeki zorluklara sebep olmaz demiş bu dinleyicimize, Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Şimdi yayınımıza dönecek olursak sayın dinleyiciler, geçen gün New South Wales, Queensland, Victoria ve Tazmanya'da, hatta Güney Avustralya'da elektriklerin kesilebileceği uyarısı birçoğumuzu şok etti. En azından beni şok etti. Hatta SPS'ten müdürler bilgisayarların ve telefonların şarjlı olduğuna dikkat etmemiz için bize uyardı. Bazı dil grupları en azından yayınların bir kısmını hala evden yapıyorlar. Bu konuda yani şarjlı olması önemli tabii. Bu bile başlı başına durumun ciddiyetini göstermek adına önemliydi. Elektrikler kesilmedi ama bunun mümkün olduğunu bilmek biraz başlı başına endişe verici tabii. Şimdi size son günlerde yaşadığımız krizin nedenini incelediğimiz bölümü sunuyoruz. Avustralya'nın enerji piyasası kurumlarından Australia's Energy Market Operator. Bu hafta ülkenin doğu kıyılarındaki arz krizi yüzünden daha önce görülmemiş bir müdahalede bulundu. Operatör, arz güvenliğini sağlamak için ülkenin elektrik spot piyasasını kapattı. Peki spot piyasası nedir ve geçici bir şekilde de olsa kapatılması ne anlama geliyor? Avustralya'da piyasa uzmanlarının yıllardır beklediği enerji krizi bu hafta geldi çattı. Elektrik kesintisi riskinin tavan yaptığı durumda da Australia Energy Market Operator daha önce görülmemiş bir müdahalede bulundu. Doğu eyaletlerinde elektrik kesintisi riski tavan yapınca operatör ilk defa spot piyasasını kapattı. Operatörün genel müdürü Daniel Westerman, mevcut koşullarda tüketicilere güvenli bir şekilde ve yeterince elektrik verilemeyeceğini söyleyerek kararını açıkladı. Monash Üniversitesi'nden iktisat doçenti Guillaume Roger, toptan elektrik piyasasının iflas ettiğini söylüyor.
Yeah, it's a bit of a mess. It's a complicated industry and there are lots of players, the interaction of, competitive.
Karmaşa içinde karmaşık bir endüstri olduğunu söyleyen Roger, pek çok piyasa aktörünün, hükümetlerin ve düzenleyici kurumların piyasanın kendi istedikleri şekilde işlemesini istediğini ve bu yüzden de işe siyasetin karıştığını, bunun da işleri iyice karmaşık bir hale getirdiğini söylüyor. Peki spot piyasası nedir ve neden iflas etti? Batı Avustralya ve Kuzey bölgesi dışında tüm Avustralya'da elektrik, ulusal elektrik piyasası National Electricity Market, NEM üzerinden dağıtılıyor. Elektriği üretenler toptan piyasası üzerinden satıcılara, satıcılar da tüketicilere yani haneler ve işletmelere ulaştırıyor. Bazı tüketiciler sabit fiyat garantili kontratlar üzerinden elektrik tüketirken kalanı da spot piyasasında belirlenen fiyattan alıyor. Melbourne Üniversitesi Enerji Enstitüsü Başkanı Michael Breer anlatıyor.
The spot market in the wholesale electricity market is an automated process that's run by the Australian Energy Market Operator and that's essentially a single
toptan elektrik piyasasındaki spot piyasasının aslında Avustralya Enerji Piyasası Operatörü tarafından yürütülen otomatik bir süreç olduğunu söylüyor. Doğalgaz, rüzgar, su, güneş veya kömürle elektriği üretenler piyasaya satarken alıcı da tüketiciler adına bizim müşterisi olduğumuz elektrik şirketleri. günde 24 saat, haftada 7 gün ve yılda 365 gün çalışan ve 5 dakikada bir güncellenen bu piyasada alıcılar ve satıcılar arasında sürekli bir pazarlık olduğunu söylüyor. Hassas dengeler üzerinde kurulmuş bu sistemde son dönemde meydana gelebilecek tüm sorunlar peş peşe geldi. Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya yönelik petrol ve doğalgaz ambargosu emtia fiyatlarının tavan yapmasına neden oldu. Ayrıca Avustralya çapında yaşlanan termik santraller bozulmaya başladı. Şu anda ülkedeki termik santrallerin 5'te 1'i planlanan veya planlanmayan sebeplerle çalışmıyor. Bunun üzerine bir de özellikle doğu kıyılarında etkili olan 10 yıllardır görülmemiş soğuklukta havaları da eklediğimiz zaman mükemmel fırtına denilen durum oluyor. Mükemmel fırtınada talep artınca fiyatlar da arttı. Monash Üniversitesi'nden doçent Roger, elektriğin diğer tüketim ürünlerine benzemediğini hatırlatıyor.
If we had the same circumstances, for example, for airlines, what we'd see is higher.
Aynı koşullar örneğin hava yolları piyasasında olsaydı, bilet fiyatlarının arttığını görürdük. Bunun sonucu olarak da insanların bilete talebi azalırdı. Ancak şu anda kış. Elektriği daha az tüketme şansımız yok. Evi ısıtmak lazım. Küçük çocuklarım var. Arada ışıkları açmam gerekiyor. Bu yüzden de elektriğe talep hiç esnek değil. Bu da fiyatların daha da yüksek olmasının sebebi diye konuşuyor. Spot piyasada fiyatlar aşırı artınca piyasa operatörü müdahale edip tavan fiyat getirdi. Elektrik üreticileri megawatt başına en fazla $300 talep edebilecekti. Ancak üreticiler de 1 megawatt elektriği üretmenin $300'dan fazlaya mal olduğunu söyleyerek tavan fiyat uygulamasının zararına çalışmak anlamına geldiğini söyleyerek itiraz etti. Hatta bazı üreticiler elektrik ağından çekilme kararı bile aldı ki bu arzın daha da azalmasına neden oldu. Melbourne Üniversitesi Enerji Enstitüsü Başkanı Michael Breer, piyasa operatörünün tekrar müdahale edip spot piyasasını kapatmasının nedenini açıklıyor.
When those generators offer their generation, they offer a certain amount of electricity at a certain price.
Normalde üreticilerin piyasaya belli miktarda elektriği belli bir fiyata sunduğunu, ancak çoğunun mevcut koşullarda masrafları karşılayacak bir fiyata piyasaya elektrik sunamadığını söylüyor. Fosil yakıtlar için ödedikleri fiyat çok yüksek olduğu için masrafların da yüksek olduğunu söylüyor. Piyasada tüketiciler için kabul edilebilir bir fiyatla anlaşmaya varılamayınca da operatörün piyasaya yeniden müdahale etmesinden başka çare yoktu diyor. Fiyatları şimdi doğrudan Avustralya Energy Market Operator belirleyecek ve üreticilere gereken elektrik arzını sağlamalar için emir verme yetkisine sahip. Monash Üniversitesi'nden iktisat doçenti Roger, üreticilerin operatöre başvurup tazminat talep etme hakkı olduğunu söylüyor.
So the generators do seek to get, you know, at least cost, if not more.
Üreticilerin en azından masrafları karşılamayı hedefleyeceğini, megawatt başına $300 hepsi olmasa bile bir kısmı için masrafları karşılayamadığını söylüyor. Üreticilerin satış sonrası ettikleri zararı karşılayan bir sistemin mevcut olduğunu belirtiyor. Şu anda üreticilere 400 hatta $550 ürettikleri elektriği $300 satmaları söyleniyor. Sonrasında operatöre gidip farkı isteyebiliyorlar. Makbuzu getir, farkı al gibi bir şey diye konuşuyor. Bazı uzmanlar elektrik üreticilerinin sistemi manipüle edip Avustralyalılar için kritik önemde bir ürünü sunmak yerine elde ettikleri kâra öncelik verdiklerini düşünüyor. Melbourne Üniversitesi Enerji Enstitüsü'nden Breer, sistemi kendi avantajına manipüle eden üreticilerin Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu veya Australian Energy Regulator yani piyasanın düzenleyici kurumu tarafından yakalanacağını söylüyor. Üreticilerin de yasal sınırlar dahilinde hareket ettiğini belirtiyor.
We are in unprecedented times of extremely high prices.
Fiyatlar daha önce görülmemiş bir şekilde yüksek diyen uzman, şirketlerin zararına elektrik üretmesini beklemenin mantıklı olmadığını söylüyor. Günlük hayatımda çalıştığım işte kazandığım paradan fazlasını işverene vermem beklenmiyor. Aynı şey şirketlerden de beklenemez diyor. Şu anda mevcut piyasada üreticilerin para kaybetmesinin beklendiğini söylüyor. Piyasa operatörü spot piyasasını kapatma kararını günlük olarak değerlendireceğini açıkladı. Ancak yine de elektrik arzı talebi karşılamaya yetmiş gibi görünmüyor. New South Wales eyaletinde tüketicilerden elektrik tüketimini erteleyebiliyorlarsa ertelemeleri istendi. Deakin Üniversitesi'nden enerji hukuku profesörü Samantha Hepburn, spot piyasasının kapalı olduğu dönemde operatörün piyasa kurallarını belirleyen ulusal elektrik kurallarının uygulanmasını mantık çerçevesine getireceğini belirtiyor. Hepburn ayrıca hükümetin küresel fiyatlardan etkilenmeyecek bir şekilde ulusal doğal gaz rezerv politikasını uygulamaya geçirmesini öneriyor.
What we need to do is we need to make sure we've got a secure supply on the east coast, a reserve.
Yapmamız gereken şey ülkenin doğu kıyısında güvenli bir arzın olması diyen Hepburn, üreticilerin gazı rezervin belirleyeceği fiyattan alması gerektiğini söylüyor. Bu kamu yararını gözeten sorumluluklarından kaçtıkları anlamına gelmiyor diyen Hepburn, operatörün yetkileri dahilinde piyasayı kapattığını ve şimdi de tüm karmaşayı düzeltmek için gereken hamleleri planladığını söyledi. Haneler şu anda spot piyasasının kapanmasının etkisini hissetmeyebilir. Şu anda daha çok toptan tüketiciler üzerinde bir etkisi var. Ancak Melbourne Üniversitesi'nden iktisat profesörü David Brine, kriz devam ettikçe herkese yansıyacağını belirtiyor.
You can think of any company that has to pay power bills. So your local barista, the petrol station you go to.
Elektrik faturası ödeyen tüm işletmelerin, yolun üstündeki kafenin veya benzin istasyonunun, süpermarketin veya gıda üreticilerinin etkileneceğini söylüyor. Üretim sürecinden geçen tüm ürünlerin ve etraftaki ışıkların elektrik tükettiğini hiç düşünmüyoruz diyen Brian, zaman içinde elektrik fiyatlarındaki artışın hanelere ve tüm tüketicilere yansıtılacağını söyledi. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.36'yı gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Türkiye'de yaşarken YouTube ve Twitter'ın kapatıldığı dönemleri yaşamıştım ben. Kişisel olarak böyle bir deneyimim var. Bu haftaki Türkiye gündemi bölümünde de gazeteci Yavuz Uhan'la Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sosyal medya yasasını konuştuk. Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Uhan'la beraberiz. Yavuz Bey, önce meclisteki sosyal medya yasasına değinmek istiyorum. Basın ve genel toplum üzerindeki baskı sosyal medya yasası geçerse artacak gibi görünüyor. Bu seçimlere giderken muhalefete karşı alınan bir hamle mi acaba?
Evet, sosyal medya yasası çok fazla konuşulmuyor ama önümüzdeki dönemde, ki eğer zamanda yapılırsa bir yıl var seçimlere dönük bir önlem olarak da değerlendiriliyor. Neden derseniz, şimdi şöyle bir tablo var. Medyanın yaklaşık %90'ı ve daha fazlası hükümetin kontrolünde. Birkaç televizyon ve bir iki gazete ancak hükümete mesafeli duruyor ya da durabiliyor. Onun dışında televizyonlar, gazeteler genel olarak hükümetin kontrolünde görünüyor. İnternet medyasındaysa durum daha farklı. Sosyal medyada tamamen farklı. İnternet medyasında bir kontrol mekanizması yoktu bugüne kadar. Şimdi yeni getirilen yasa, gerçeğe aykırı bilgiyi kasıtlı olarak yayanlara ceza öngörüyor. Hapis cezası. Şimdi bu gerçeğe aykırı olup olmadığını bir bilginin nasıl tespit edeceğiz? Orası biraz muallakta, biraz yargının inisiyatifine bırakılmış durumda. Şu ana kadar yargıda meydana gelen bir takım olaylar, yargılamalar, açılan soruşturmalar ve davalara baktığınızdaysa bu konuda tereddütler oluşuyor. Mesela Cumhuriyet Gazetesi yazarları uzunca bir süre cezaevinde kaldılar. FETÖ'cülükle suçlandılar. Suçlamalara dayanak olarak gösterilen hadiselerden birisi kebapçıdan yemek söylenmesiydi. Kebapçı ile ilgili FETÖ soruşturması var diye. Ya da parkeci ile aynı durum söz konusuydu. Ardından işte Yargıtay'da kararlar bozuldu. Cezaevinden çıkabildiler. Bunun dışında yakın zamanda Gezi davasına baktığınızda gerekçesi açıklandı. Orada da elle tutulur bir gerekçe yok ama ağırlaştırılmış müebbet hapis var ya da 18 yıl hapis cezaları var. Bu nedenle yargının kullanacağı inisiyatifle ilgili herkesin kafasında tereddütler var. Bu meselenin internet ayağı. İnternette hem havuç var hem sopa var. Sopa kısmını anlattım. Havuç kısmındaysa internetin basın ilan kurumu ilanlarından yararlanması öngörülüyor. Ancak gazetelerde bile ayrımcılık yapılıyor. İnternette nasıl bir ayrımcılık yapılacağı şimdiden belli diyebiliriz bu konuda. Yani hükümetin hoşuna gitmeyen yayın yaptığınızda gazetelere resmi ilan verilmiyor. İnternet medyasında bu ilanları alma imkanı çok zayıf. Evrensel Gazetesi bir yıldır resmi ilan almıyor Türkiye'de hakkı olmasına rağmen. Orada da çünkü bir takım soyut gerekçelerle o ilanlar engellenebiliyor. Diğer taraftan sosyal medyaya, Türkiye'de şu anda medyadan daha çok sosyal medya üzerinden insanlar birbirleriyle haberleşiyorlar ya da haberlerin dağılımı ancak sosyal medya üzerinden oluyor. Burada manipülatif haberler yok mu, spekülatif haberler yok mu veya dezenformasyon yok mu? Var. Bu kim tarafından yapılıyor? Bazen iktidara yakın hesaplar tarafından, bazen muhalefete yakın hesaplar tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Ama zaten bir takım cezalar var. O cezalar uygulanacakken şimdi müeyyideler ağırlaştırılıyor. Hatta kapatmak, Twitter'ı, Facebook'u, Instagram'ı kapatmak çok basit hale getiriliyor. Mesela bir savcı dezenformatif olduğunu düşündüğü bir haberle ilgili kullanıcısının adresini sosyal medya platformundan istedi diyelim. Sosyal medya platformu bu adresi vermedi. 6 saat içinde savcının bu platformun yayın yapmasını engelleme hakkı doğuyor yasayla birlikte ve seçimlere giderken sosyal medyanın ne kadar etkili olduğunu biliyoruz ve buradaki enformasyonun kesilmesi mümkün görünüyor. Eğer isterse hükümet bunu yapabilecek. Yani neresinden bakarsanız bakın Türkiye'de zaten ifade özgürlüğü ile ilgili, basın özgürlüğü ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Uluslararası sıralamalarda çok gerilere düşmüş durumda. İnternet medyası bir nebze bunun dışındaydı. Sosyal medya riskliydi. Atılan bir takım mesajlarla ilgili zaten işlemler yapılıyordu. Şimdi çok daha riskli bir hale gelecek. Bu da seçimlere giderken siyasi partilerin seçmenlere kendilerini anlatma imkanlarının daha da kısılması manasına geliyor.
Bu arada Diyarbakır'da da gazeteciler gözaltına alındı ve sonra bazıları tutuklandı. Neden dolayı tutuklandıklarını biliyor muyuz acaba?
Evet, Diyarbakır'da 20 gazeteci gözaltına alınmıştı. 16'sı tutuklandı, cezaevine gönderildi. 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma gizliydi. 8 gün gözaltında tutuldu bir kere bu gazeteciler. Deniz Poyraz, hatırlayacaksınız, İzmir'de öldürülen HDP'li. Onun katili 24 saat gözaltında tutulduktan sonra savcılık, hakimlik ve cezaevine gönderilmişti. Arkasında kim var, birileri azmettirdi mi, kimlerle bağlantısı var gibi çok ciddi aslında iddialar ortada dururken. 20 gazeteci ise 8 gün uzatmalarla birlikte gözaltında tutuldu. Sonra savcılığa sevk edildi ki emniyette ifade vermeyeceklerini söylediklerinden dolayı biraz da erken oldu bu. Eğer ifade verseler daha da geç savcılığa gidebilirlerdi. Suçlamalar, dosya gizliydi, soruşturma gizliydi. Onun için son ana kadar öğrenilemedi. Ama mahkemede ve savcılıkta sorulan sorulara baktığımızda Avrupa'daki PKK'nın yayın organlarıyla benzer bir dili kullanmakla suçlanıyor gazeteciler. Ayrıca Diyarbakır'dan kalkan uçakların haber yapılarak PKK'ya bildirildiği iddiası söz konusu. Gazetecilik örgütleri ve sivil toplum örgütleri bu gerekçeleri yeterli görmüyorlar elbette. Burada da bir gazetecilik faaliyetinin cezalandırılması söz konusu. Ama son dönemde HDP'ye yakın sivil toplum kuruluşlarına, HDP'nin kendisine ve aynı zamanda bu konuda daha demokrat düşünen kesimlere yönelik son derece sert yaklaşımlar var. Gazeteciler de bundan nasibini almış görünüyorlar. Türkiye'de gazetecilik yapmak zor. Ankara'da, İstanbul'da bile zor. Ama özellikle doğuda, güneydoğuda ya da yerelde gazetecilik yapmak daha zor. Son dönemde Van'da iki köylünün gözaltına alınması, sonra işkence görmeleri, ardından da gece yarısı hastaneye bırakılmaları olayını ortaya çıkartan haber ajansının üyeleri, Diyarbakır'daki üyeleri gözaltına alınıp tutuklananlar arasında. Van'da bu olayı ortaya çıkartan gazetecilere de ne olmuştu derseniz, o gazeteciler de gözaltına alınıp tutuklanmışlar. Sonra serbest bırakılmışlardı bir süre sonra. Peki işkence, ki bu insanlardan, köylülerden birisi hayatını kaybetti. Bir kişi çok ağır travmalar yaşadı, yaralandı. Bu insanlara, bunu yapanlarla ilgili bir soruşturma var mı? Olduğu iddia ediliyor. Bir sonuç var mı? Sonuç henüz ortaya çıkmış değil. Bu tip haberler yönetimi rahatsız ediyor ve bu haberlerin engellenmesi için de bir takım tedbirler alınıyor. Bu Ankara'da da alınıyor, İstanbul'da da alınıyor. Ama daha çok işte doğuda, güneydoğuda, Diyarbakır'da, Van'da, bu bölgelerde çok daha rahat bu önlemler alınıyor ve gazetecilere bir takım suçlamalar yöneltilebiliyor. Şimdi de işte 16 gazeteci maalesef bugün itibariyle cezaevine konuldu Diyarbakır'da.
Yavuz Bey, son bir soru sormak istiyorum. Türkiye'den gelen haberler herkesin moralini bozuyor bu aralar. Yani 80 milyonluk ülke, hiç mi iyi bir şey olmuyor acaba?
Vallahi iyi haber deyince yani insan düşünüyor, iyi haber ne almış olabiliriz yakın zamanda? İşte hükümet iyi haber olarak Türkiye'de büyümeyi gösteriyor. Kim büyüyor? Dar gelirler mi büyüyor? Ya da çalışanların toplam meydana getirilen hasılattan, Türkiye'nin hasılatından aldığı pay azalıyor. Bu büyüme kime yarıyor? Soruları var. Büyümeden geniş halk kitlesi yararlanamıyor. Bundan mutlu olamıyor. İyi haber olarak buna bakamıyor. İhracat artıyor. Doğru. Türkiye'de ihracatta bir artış var. Ama bu ihracatın sürekliliği konusunda kaygılar söz konusu. Ayrıca ihracatın artışının, yine dediğim gibi, dar gelirliğe getirdiği ne var sorusu biraz ortada kalıyor. Buna bir yanıt bulunamıyor. Aynı zamanda yoksulluk rakamlarına bakıyorsunuz, açlık sınırına bakıyorsunuz. Asgari ücret açlık sınırının altında. Yoksulluk rakamına baktığınızda 4 kişilik bir ailede 4 kişi asgari ücretle çalışsa, yani çoluk çocuk 4 kişi çalışsa ancak yoksulluk rakamının üstüne çıkıyor. Kiralar uçmuş vaziyette, markete girdiğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Pazardan aynı şekilde çok hızlı bir şekilde bir fakirleşme oldu halkın geniş kitleleri üzerinde. Onun için ekonomi bu haldeyken çok fazla İyi bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Diğer taraftan da demokrasi alanında atılan daraltıcı adımlar yine toplumda bir boğucu etki yaratıyor. Uluslararası ilişkilere bakıyorsunuz, orada atılmış bir takım geçmişte eleştirilen ve hükümetin vazgeçtiği tavırlar var. İsrail'le ilişkiler, Mısır'la ilişkiler, ama tam karşılığı alınabilmiş değil. Tam biraz böyle uluslararası ilişkilerde rahatlama var derken Yunanistan'da bir gerilim söz konusu. Belki Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin takındığı tavır, aldığı pozisyon biraz olumlu bir gelişme olarak bahsedilebilecek bir konu başlığı. Ama orada da müzakerelerde Ukrayna ile Rusya arasında bir olumlu sonuç elde edilemedikçe Batı'nın Türkiye'ye karşı biz ambargo uyguluyoruz, Rusya saldırgan, biz de NATO ittifakıyız Türkiye ile, ama Türkiye hiçbir ambargoya dahil olmuyor, bu ne kadar devam edecek serzenişleri yükselmeye başladı. O nedenle vallahi çok fazla olumlu bir şeyden bahsetmek, şu da iyi oluyor diyebileceğimiz bir şeyi aktarmak pek şu anda birden aklıma gelmiş değil, en azından. Belki başkalarının aklına gelebilir.
Sayın dinleyiciler, Yavuz Doğan'la Türkiye Gündemi bölümünü, bazı dinleyicilerimiz kızacak ama, program için biraz kısaltmak durumunda kaldık. Ekonomik kriz, Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili de konuştuk Yavuz Doğan'la. Yavuz Doğan'la yaptığımız röportajın, söyleşinin hepsini web sitemizde veya SBS Radyo uygulamasında bulabileceksiniz.
SBS Türkçe'ylesiniz.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen bazı mesajları okumak istiyorum. İsmini vermeyen bir dinleyicimizin mesajı şöyle: Erdoğan Membiç ve Tel Rifat'ta yapacağı operasyonlar Türkiye'nin toprak bütünlüğü için değildir. Asıl o bölgeye girerse toprak bütünlüğümüz biter demiş bu dinleyicimiz. Amacı bölgede IŞİD ve El-Kaide'ye yapılacak olan operasyonları durdurma politikasıdır. Daha önce de onlarla savaşmak isteyen iki Türk askerimizi diri diri yakan IŞİD terör örgütüne kendi halifelik hayalleri için askerlerimizi kurban edemez demiş bu dinleyicimiz. Murat Karakaya Bey, SBS Türkiye Radyomuz, Allah'ımdan istediğim vatanımız bir an önce refaha gelse de artık bencilce kavgalar bitse, hepimiz sanki çok bilir olmuş olması, hepimizin çok bilir olması beni tedirgin ediyor artık. Birlik varken dağılmaya gerek olmasa kimimiz var ki bu dünyada demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz, marketlerde mumlara henüz zam yok. Gelişmiş ülke Avustralya'da şimdiden mum stoklarımızı yapalım. Akabinde ucuza hem aydınlanalım hem ısınalım demiş bu dinleyicimiz. Ya, espiritüel bir mesaj aslında ama geçen gün ben de bu elektrik kesintisi yüzünden süpermarkette mum aradım. Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye'den gelen bir refleks bu. Ama burada bulamadım. Yani sonra evde zaten mum varmış, onu söyledi eşim. Yani biraz daha artık modern çağ ayak uydurmamız gerekiyor galiba. Mum yerine şarjlı cihazlar var, aydınlatma cihazları var. Herkes ona odaklanmış. Biraz böyle çağın gerisinde kaldığımı hissettim doğrusunu söylemek gerekirse. Necdet Çimenli Bey, sigara konusunda yayın güzel de diyor. Bir başka dinleyicimiz, din tacirlerinin müşterisi olunca onlar da güce ulaşır hem de kolayca. Hatta 20 yılda ülkeyi iflasın eşiğine getirirler, sonra da bahaneleri çok. TL eskiden daha değerli dediler, yok Fed faiz arttırmış. Sen faiz arttırdın mı diye sormuş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Varcan Sayat Bey, lütfen paniklemeyelim. Fısıltı gazetesinden aldığımız bilgiye göre bu hafta sonu kardeş ülke Türkiye'den 50'şer tonluk domates, biber, patlıcan, lahana dolu 4 yük tankeri yola çıkıyor. Lütfen biraz ya sabır demiş Varcan Sayat Bey. Bu arada yani bu bir haber gelmişti. Geçen gün birisi en azından sosyal medyadan paylaşmış. Bu KFC'ye gitmiş, biliyorsunuz KFC marul yerine lahana kullanmaya karar verdi. Marul çok pahalı olunca lahanayla bir sandviç, KFC sandviçi yemiş ve krizin o zaman farkına vardım diyordu bu o kişi sosyal medya üzerinden. Sayın dinleyiciler, şimdi spor bölümümüzle devam edeceğiz. Türkiye ve Avustralya'da pek spor gelişmesi yok. Ancak bu hafta sonu Victoria'daki takımlarımız için zorlu maçlar var diyebiliriz. Bu hafta sonu spor biraz geri planda kalmış durumda Avustralya ve Türkiye için. Ancak Victoria'daki toplum takımlarımız aktif. Victoria Premier Ligi'nde mücadele eden Hume City, yani Anadolu Spor, evinde South Melbourne'u misafir ediyor. Maç yarın akşam saat 19'da. Güney Melbourne Lig'de lider Anadolu Spor ise 12. sırada. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligi'ndeki Hilal Spor, yani Wirralsea United, pazar günü saat 3'te Altona City'yi konuk ediyor. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligi'ndeki Albion Türk Gücü, yani Albion Rovers, yarın 3'te deplasmanda Western Suburbs ile oynarken, aynı ligdeki Çağrıspor, yani Hume United da bu akşam 8.30'da deplasmanda Westgate ile karşılaşacak. Sayın dinleyiciler, programın sonuna geldik. Bir sonraki yayınımız, radyo yayınımız pazartesi saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS radyo uygulamamızdan ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.